Gazap üzümleri.
Ayrım 36.
Paralar silahlara gidiyor, gazlara gidiyor. O koca malikaneleri korumak için kullanılıyor bunlar. Casuslar çıkarılıyor, isyan dedikodularına kulak veriliyor. Vaktinde bastırılmaya çalışılıyor. Değişen ekonomiye aldıran yok. Değişen planlara aldıran yok. Yalnızca isyanın bastırılma yöntemleri tartışılıyor. Oysa beri yanda isyanın nedenleri devam edip gidiyor. İnsanlar işinden eden traktörler, yük taşıyan konvayör kemerleri, imalat yapan makineler hep artmış. Giderek daha çok sayıda aile yollara dökülüyor, büyük holdinglerin attığı kırıntıları arıyor, yol kenarındaki topraklara ağzının suyu aka aka bakıyor. Büyük mal sahipleri savunma dernekleri kuruyorlar. Toplanıp bu insanları nasıl ürküteceklerini, nasıl öldüreceklerini, nasıl gazlayacaklarını konuşmaya başlıyorlar. Bir taraftan da hep tek bir korkuyu yaşıyorlar. 300 bin kişi eğer bir lider altında birleşirse sonu gelmiş demek her şeyin. 300 bin kişi aç ve sefil. Bir kendilerini bilseler toprak onların olur. Dünyadaki bütün gazlar, bütün tüfekler yetmez onları durdurmaya. Büyük mal sahipleri ve ellerindeki o holdingler yüzünden hem insandan fazla hem insandan eksik varlıklar haline gelmişler. Uzun vadede kendi yıkımlarına sebep olacak çarelere doğru koşuyorlar hep. Aldıkları her tedbir, gösterilen her şiddet, Hooverville'e yapılan her baskın, külüstür kampta volta atan her polis o günü biraz daha garantiliyor. İnsanlar yere çömeliyor, konuşuyor. Keskin hatlı suratları var insanların. Açlıktan incelmiş, açlığa karşı durmaktan sertleşmiş, gözleri karamsar, çeneleri katı. O zengin toprakta çevrelerinde. Dördüncü çadırdaki çocuğu duydun mu? Hayır, daha şimdi geldim. Çocuk uykusunda ağlıyor, çırpınıyormuş. Anası babası kurt var sanmışlar, müsil vermişler, çocuk da ölmüş. Meğer kara dil dedikleri hastalıktan varmış çocukta. İyi yemek yiyememekten olurmuş. Zavallı yavrucak. Ama ailesi çocuğu gömemiyor. Belediye mezarlığına yollanacak. Devenin başı. Eller ceplere dalıyor, bozuk paralar çıkıyor. Çadırın önündeki küçük bir bozuk para tepeci oluşuyor. Aile onu orada buluyor. İnsanlarımız iyi insanlar, iyi yürekli bir halk bizim halkımız. Tanrı'ya dua edin de günün birinde iyi yüreklilerin tümü yoksul olmasın. Tanrı'ya dua edin ki günün birinde çocuklarımız yiyecek bulabilsin. Mal sahipleri derneği günün birinde duaların kesileceğini biliyor. Son o işte. 20. Aile yüklerin tepesindeydi. Çocukların da Connie'nin, Rose of Sharon'ın, papazın da her yanı tutulmuş kramplar girmeye başlamıştı artık. Baba, Anna ve John amca Bakersfield'deki adli tabibin bürosunda konuşurken onlar dışarıda güneşin altında beklemek zorunda kalmışlardı. Sonunda bir sepet getirildi. Arkadaki uzun denk kamyondan indirildi. Muayene devam ederken yine güneşte beklemek zorunda kaldılar. Nihayet ölüm nedeni anlaşıldı, gerekli belge imzalandı. Elle Tom caddede biraz yürüyüp vitrinlere baktılar. Kaldırımlardaki garip insanları seyrettiler. Sonunda baba, Anna ve John amca çıkabildi. Üçü de sessiz, sinmiş gibiydiler. John amca yükün üzerine tırmandı. Baba ile Anna öne bindiler. Tom'la El geri döndü. Direksiyona Tom geçti. Yerinde sessizce oturuyor, bir talimat bekliyordu. Baba şapkasını kaşına yıkmış, dosdoğru karşıya bakmaktaydı. Anna parmaklarıyla ağzının köşelerini sildi. Gözleri dalgın, yorgunluktan bitkindi. Baba derin derin içini çekti. Başka bir şey yapamazdık dedi. Biliyorum diye ona katıldı Anna. Ama güzel bir cenaze isterdi. Hep istemişti. Tom onlara yan yan baktı. Belediye mi diye sordu. Öyle. Baba başını hızla salladı. Sanki kendini tekrar gerçeğe döndürmeye uğraştı. Yetmedi paramız. Yapamazdık. Anna'ya döndü. Kendini üzmene hiç gerek yok. Ne yapsak imkanı yoktu zaten. Eldeki yetmiyordu ki. Yok hazırlama, yok tabut, yok papaz, yok mezar yeri. Elimizdekinin 10 katına çıkıyor. Biz mümkün olanın en iyisini yaptık. Biliyorum dedi Anna. Ama iyi bir cenaze töreniyle gömülmeyi öyle çok istiyordu ki, o yüzden bir türlü atamıyorum kafamdan. Unutmak gerek. Derin derin içini çekti. Ağzının yan tarafını bir daha sildi. Fena adam değildi içerideki. Biraz sertti ama fena değildi. Öyle dedi baba. Açık konuştu bizimle bari. Anne saçını eliyle tarar gibi yapıp arkaya attı. Çenesi gerginleşti, kasılır gibi oldu. Yola koyulmalıyız dedi. Kalacak bir yer bulmalıyız, iş bulmalı, bir yere yerleşmeliyiz. Çoluk çocuğu aç bırakmaya gerek yok. Nine de istemezdi. Cenaze günlerinde hep doğru dürüst yemek verdi. Nereye gidiyoruz dedi Tom. Baba şapkasını kaldırdı. Saçlarının arasını kaşıdı. Kampa dedi. Kalan 3 kuruşumuzu da iş bulana kadar bitirmeyelim. Kent dışına sürsen. Tom arabayı çalıştırdı. Sokaklardan geçe geçe ilerlediler. Kent dışına yöneldiler. Bir köprünün yanında gözlerine bir çadır ve kulübe topluluğu ilişti. Tom burada bir duralım bari dedi. Neler olup bitiyormuş, nerede iş varmış öğrenelim. Dik toprak yokuştan indi, kamp alanının kenarında durdu. Hiçbir düzen yoktu kampta. Küçük gri çadırlar, kulübeler, otomobiller rastgele duruyor gibiydi. İlk ev bir felaketti. Güney duvarı 3 tane paslanmış oluklu saç levhadan yapılmıştı. Doğu duvarı 2 tahta arasına gerilmiş küplü bir halıydı. Kuzey duvarı mukavva üstüne branda şeritlerinden, batı duvarı da 6 parça çuvaldan meydana getirilmişti. Kare biçimindeki tepesine yolunmamış söğüt dalları atılmış, üzerine otlar yığılmıştı. Kapı girişi çuvallı taraftandı. Kapının çevresine malzeme yığılmıştı. 5 galonluk gaz tenekesi soba yerine kullanılmaktaydı. Yan yatırılmış, dip tarafına paslı bir soba borusu sokulmuştu. Kenarda bir çamaşır kazanı yine yan yatmış duruyor, sağda solda bir takım kutular göze çarpıyordu. Bunların kimi üzerine oturmak, kimi masa diye kullanıp yemek yemek içindi. Bir model T Ford sedanlı iki tekerlekli bir treyler kulübenin yakınına park edilmişti. Hepsi birlikte bir umutsuzluk havası yansıtıyordu. Kulübeden sonra bir çadır vardı. Eskimiş, rengi gri olmuştu ama doğru dürüst, temiz biçimde kurulmuştu. Önündeki sandıklar çadırın duvarına düzgün sıralanmıştı. Kapının arasından bir soba borusu uzanıyordu dışarıya. Kapı önündeki tozlar süpürülmüş, toprağa su serpilmişti. Sandıklardan birinin üzerine kovaya basılmış çamaşırlar konmuştu. Değerli toplu, sağlam halliydi buradaki düzen. Yanı başında model A bir arabayla ufacık el yapması bir yatak treyler duruyordu. Bundan sonra dev bir çadır geliyordu. Yırtıktı. Şerit şerit parçalara ayrılmıştı. Sonradan yırtıkların terle dikilmeye, onarılmaya çalışıldığı görülüyordu. Kapakları açıktı. İçeride 4 büyük şiltenin yere serilmiş olduğu görülebilmekteydi. Yan tarafa gerilmiş çamaşır ipinde pembe basma elbiselerle birkaç tulum asılıydı. Kampta toplam 40 kadar çadır ve kulübe vardı. Her birinin yanında da bir tür taşıt duruyordu. Sıranın ta ilerisinde birkaç çocuk durmuş, yeni gelen kamyona bakmaktaydılar. İlerlediler, yaklaştılar. Oğlancıklar tulum giymiş, ayakları çıplaktı. Saçları tozdan kül rengine dönüşmüştü. Tom kamyonu durdurdu, babaya baktı. Pek hoş bir yer değil dedi. Başkasına gidelim mi? Baba, nerede olduğumuzu bilmeden hiçbir yere gidemeyiz diye karşılık verdi. İş sormak zorundayız. Tom kapıyı açtı, indi. Aile de yükün tepesinden indi, meraklı gözlerle çevreye bakındı. Ruthie ve Winfield yoldaki alışkanlıklarına uyup kovayı kaptılar, söğütlerin oraya, su bulabilecekleri yere doğru yürümeye başladılar. Bekleşen çocuklar grubu açılıp onlara yol verdi, sonra hemen yine kapandı. İlk kulübenin perde gibi kapıları aralandı, bir kadın dışarı baktı. Kır saçları örülmüştü. Sırtına kirlenmiş, çiçekli bir entari giymişti. Yaşlı, ifadesiz bir yüzü vardı. Boş bakışlı gözlerinin altında mor halkalar göze çarpıyordu. Ağzı gevşek, dudakları sarkmış gibiydi. Baba, bir tarafa çekip durabilir miyiz diye seslendi. Kafa hemen kulübenin içine çekilip kayboldu. Bir an sessizlik hüküm sürdü, sonra kapaklar açıldı, sırtına gömlek geçirmiş bir adam dışarı çıktı. Kadın onun arkasından baktı ama ortaya çıkmadı. Sakallı adam, merhaba arkadaşlar dedi. Tedirgin gözleri aile üyelerinin üzerinde birer birer gezindi. Onlar bitince kamyonu ve eşyaları inceledi. Baba, hanımınızla biz de konaklayabilir miyiz diye sordum dedi. Sakallı adam babaya dikkatle baktı. Sanki baba çok derin bir laf etmiş de üzerinde düşünmek gerekiyormuş gibi havalara girdi. Bir tarafa çekip konaklamak mı? Burada mı diye sordu. Tabii, buranın bir sahibi var mı? Yerleşmeden önce görüşmemiz gereken biri falan. Sakallı adam bir gözünü kıstı, neredeyse kapadı. Ötekiyle babayı inceledi. Buraya yerleşmek mi istiyorsunuz? Baba sinirlenmeye başladı. Kır saçlı kadın çuvalların arasından gözetliyordu. Ne diyoruz ya biz deminden beri dedi baba. Eğer buraya yerleşmek istiyorsanız yerleşsenize, size yapmayın dedik mi? Tom güldü, anladı sonunda dedi. Baba öfkesine hakim oldu. Sahibi var mı onu bilmek istiyorum dedi. Para falan vermemiz gerekiyor mu? Sakallı adam çenesini uzattı. Kimmiş sahibi diye sordu. Baba Allah kahretsin deyip başını çevirdi. Kadının başı çadırın içinde görünmez oldu. Sakallı adam tehdit edercesine bir adım yaklaştı. Kimmiş sahibi diye sordu. Kim atacakmış bizi buradan? Çabuk söyleyin bana. Tom babanın önüne geçti. Sen gidip iyi bir uyku çek aklın varsa dedi. Sakallı adamın ağzı açıldı, çenesi sarktı, kirli parmaklarından birini alt dişine dayadı. Bir an Tom'a düşünceli gözlerle baktı, sonra geri döndü, kulübesine girip kır saçlı kadınla birlikte gözden kayboldu. Tom babaya döndü. Bu da ne böyle diye sordu. Baba omuz silkti. Kampın ötelerine doğru bakıyordu. Çadırlardan birinin önünde eski bir buyuk durmaktaydı. Motor kapağı çıkarılmıştı. Genç bir adam orada durmuş, subapları alıştırıyordu. Öne arkaya sürterken ikide bir başını kaldırıp coğutların kamyonuna bakmaktaydı. Genç adamın kendi kendine güldüğünü fark ettiler. Sakallı adam ortadan kaybolunca genç adam işini bıraktı, onlara doğru ilerledi. Merhaba dedi. Mavi gözleri deminki gülmesinden ışıl ışıldı. Bakıyorum bizim belediye başkanıyla tanıştınız bile. Nesi var onun öyle diye sordu Tom. Genç adam güldü. O da sizin benim gibi kaçık işte. Belki benden biraz daha kaçıktır, orasını bilemem. Baba, ona burada konaklayabilir miyiz diye sordum dedi. Genç adam yağlı elini pantolonuna silerek, elbette, neden olmasın diye cevap verdi. Çölü yeni mi açtınız? Evet dedi Tom, bu sabah geldik buraya. Daha önce hiç Hoverville'de bulunmadınız mı? Hoverville neredir? İşte burası. Ha dedi Tom. Yo, ilk defa geliyoruz. Winfield ve Ruth ellerinde su dolu kovayla geri döndüler. Ana, hadi yerleşelim dedi. Benim canım çıktı. Hepimizin de dinlenmeye ihtiyacı var herhalde. Babayla John amca brandayı şilteleri indirmeye koyuldular. Tom genç adama doğru yaklaştı. Onunla birlikte demin subap parlattığı arabaya yürüdü. Subap yontma takımı açık duruyor, yanı başında sarı bir yağ göze çarpıyordu. Tom, nesi var o sakallının diye sordu. Genç adam bir yandan işine koyulup subapları ileri geri iterken konuştu. Belediye başkanının mı? Allah bilir, belki coplanmıştır. Nedir o? Yani polisler itip kalkmış, herifin başı sürekli döner olmuştur. Tom bu sefer, böyle birini ne diye dövsünler diye sordu. Genç adam işini yarıda kesti, Tom'un gözlerine baktı. Allah bilir dedi yine. Siz daha yeni geldiniz. Belki siz sonunda çözer, anlarsınız. Kimi bir şey diyor, kimi başka şey diyor. Ama bir yerde uzun süre konaklayın da bakın. Polis hemen gelip sizi oradan def etmeye bakar. Ama neden? Bilmiyorum dedim ya. Kimi diyor ki seçimlerde oy kullanmamamızı istemiyorlarmış. Kimi de işsizlik yardımı almayalım diye diyor. Bazılarına göre de bir yerde uzun süre oturursak örgütleniriz diye korkuyorlarmış. Nedenini bilmiyorum. Tek bildiğim bizi durmadan yola koşmaları. Biraz sabredin görürsünüz. Biz serseri değiliz ki diye direndi Tom. İş arıyoruz biz. Ne iş olsa yaparız. Genç adam işini yarıda kesip başını kaldırdı. Tom'a şaşkın şaşkın baktı. İş mi arıyorsunuz dedi. Demek siz iş arıyorsunuz. Ötekiler ne arıyor sanıyorsunuz? Elmas falan mı? Biz ne aramaktan bu hale geldik? Başını tekrar işini eğdi. Tom külüstür çadırlara, derme çatma malzemeye, eski arabalara, güneşe konmuş düğüm düğüm şiltelere, ocak diye kullanılan kara çukurlardaki kararmış tenekelere baktı. Alçak sesle iş yok mu diye sordu. Bilmiyorum, olmalı. Buralarda şu sıra hasat yok. Üzüm toplanmasına daha var, pamuk da öyle. Ben şu subapları bitirir bitirmez yola çıkacağım. Ben, karım, çocuklarım. Kuzeyde iş varmış diye duyduk. Oraya gidiyoruz, Salinas dolaylarını. Tom babanın John amca ve papazla birlikte brandayı direklerin üzerinden aşırtıp yerleştirmeye çalıştıklarını gördü. Ana içeride diz çökmüş, yerdeki şiltelerin üstünü temizliyordu. Birkaç çocuk halka oldular, yeni ailenin yerleşmesini seyretmeye başladılar. Sessiz çocuklardı bunlar, çıplak ayaklı, kirli suratlı. Tom, bizim oralarda birileri el ilanları dağıttıydı dedi. Turuncu ilanlar, buralara pek çok hasat işçisi gerekli diyordu. Genç adam güldü. Buralarda bizim gibi 300 bin kişi varmış diyorlar. Bahse girerim, her bir aile de o dediğin ilanları görmüştür. Ama adam gerekli değilse ne diye zahmete girip bastırsınlar ki o kağıtları. Kafanı kullansana anlayasın. Ama bilmek istiyorum. Bak dedi genç adam. Diyelim ki senin gördürülecek bir işin var, karşında da o işi yapmak isteyen bir tek adam var. O zaman onu istediği parayı ödemek zorunda kalırsın. Ama ya karşında 100 kişi varsa? Subabı elinden bıraktı, gözleri katılaştı, sesi keskinleşti. De ki o işi isteyen 100 kişi var. De ki o adamların çocukları da var. O çocuklar aç. De ki 10 sent olsa o çocuklara 2 lokma lapa yedirebilirsin. 5 sent de yine iyi kötü bir şey alınır çocuklara. Ve ortada 100 adam var. Onlara 5 sent teklif etsen kapmaya çalışırken birbirini parçalarlar. Son çalıştığım işte ne para veriyorlardı biliyor musun? Saatine 15 sent. 10 saat çalışıp 1,5 dolar alıyordum. Üstelik orada yatıp kalkmak da yok. İşe gitmek için benzin yakıyorsun. Öfkeden soluyor, gözleri nefretle parlıyordu. Bu yüzden bastırdılar o el ilanlarını. Saat 15 senti iş gördürürsen artan parayla dünya kadar el ilanı bastırırsın istersen. Tom, ahlaksızlık bu dedi. Genç adam haşin bir sesle güldü. Buralarda bir süre kal, eğer bir güzel yanını görürsen beni de çağır göster. Ama iş var mutlaka diye direndi Tom. Ulu tanrım, bunca ürün yetişiyor burada. Meyveler, üzümler, sebzeler, gözümle gördüm. Adam ihtiyaçları olmak zorunda, gözümle gördüm hepsini.
Ayrım sonu.